Ayrım 18.
İki saat içinde ortalık tımarhaneye dönecekti. New York, Washington, Boston ve Miami'den 18'de kalkan uçaklar doğudan gelen 13 saat uçan ve eksi 7 saatlik farkla varan uçaklarla yaklaşık aynı anlarda alana varacaktı. Saat 6'dan sonra inen yolcular dalga dalga havaalanını dolduracaktı. Çekiç ekibinin 10 üyesi de o sıralarda 4. terminale varmak üzereydi. Butler adamlarını iniş ve gümrük işlemlerinin her aşamasında görevlendirmişti. Bütün adamlar gizli görevdeydi. Butler'ın son istediği şey adamlarının kimliklerinin ortaya çıkmasıydı. Daha önce de böyle vakalarla karşılaşmıştı. Bavulunun içinde ne olduğunu gayet iyi bilen kurye son anda cesaretini kaybedip bagajını almamıştı. Bavul dönen bagaj bandı üzerine defalarca tur atmış, gümrük memurları gözlerini üzerinden ayırmamış ama bavulu kimse almamıştı. Kuryenin öfkeli çete reisine nasıl hesap vereceği kendi sorunuydu. Bazılarının bu karşılaşmadan sağ çıkamadığı muhakkaktı. Butler'ın istediği terk edilmiş bir bavul değildi. Malla birlikte en azından kuryeyi de ele geçirme amacındaydı. Speedbird 10 Batı Drayton'dan aldığı talimatlar doğrultusunda kanal üzerinden Suffolk kıyılarına doğru ilerliyordu. Alana kuzeyden yaklaşacak, sonra iskeleye doğru uzun, yavaş bir yay çizecek ve ana pistin hizasına gelerek batıdan inişe hazırlanacaktı. Mürettebat bölmesindeki Adrian Fallon tekrar soldaki koltuğa geçmiş, Batı Drayton'dan gelen talimatları dinliyor ve programa uygun bir şekilde ilerliyordu. 747 5000 metreye inmişti ve Fallon Ipswich'in yaklaşan ışıklarını görebiliyordu. İki yardımcı pilotundan biri ona Ajars ile gönderilmiş bir mesaj getirdi. Söz konusu mektubun kapılar açılır açılmaz iletilmek üzere KHD tarafından hazır bulundurulması nazik bir dille rica ediliyordu. Fallon homurdanarak katlanmış kağıdı göğüs cebinden çıkardı ve Harry Palfrey'e verilmek üzere yardımcı pilota uzattı. Kıyının üzerinden geçtiler, saat 6:05 geçiyordu. Üç kabinde inişten önce daima hissedilen o beklenti havası hakimdi. Işıklar uzun süredir yanıyordu, kahvaltı tepsileri çoktan kaldırılmış, gösterilen filmler sona ermişti. Kabin ekibi ceketlerini giymiş, birinci sınıf ve club bölümlerindeki yolculara ceketlerini dağıtıyordu. Cam kenarında oturan yolcular yorgun gözlerle altta hızla akan ışıklara bakıyordu. Hugo Seymour birinci sınıftaki tuvaletlerden birinden çıktı. Temizlenmiş, tıraş olmuş, saçlarını taramış ve pahalı bir losyon sürmüştü. Koltuğuna dönüp oturdu, kravatını düzeltti, yeleğinin düğmelerini ilikledi ve ipek ceketini alarak daha sonra giymek üzere kucağına koydu. Timsah derisinden evrak çantası ayaklarının arasındaydı. Ekonomi bölümündeki Kanadalı hippi sigara özlemi çekerek yerinde kıpırdandı. Koridor tarafında oturduğu için aşağıdaki manzarayı göremiyordu. Dört sıra gerideki Higgins ailesi tamamen uyanık ve inmeye hazırdı. Anne babasının arasında oturmakta olan Julie, Pookie'ye birazdan göreceği yeni yuvasında karşılaşacağı harikalardan bahsediyordu. Bayan Higgins özel öteberisini toplayıp el çantasına koyuyordu. Her zaman çok titiz ve düzenli olan Bay Higgins, plastik evrak çantasını dizlerinin üzerine koymuş, ellerini çantasının üstünde birleştirmişti. Görevini yaptığı için içi artık rahattı. Öndeki koltuğun arkasındaki ekranda ilerleyen minik beyaz uçak, çizdiği geniş yayın sonuna gelmişti ve artık burnu Heathrow'u gösteriyordu. Rakamlar inişe 30 kilometre kaldığını gösteriyordu. Saat 6:12 geçiyordu. Mürettebat bölmesindeki ekip altlarındaki Berkshire'ın hala karanlık olan ekili alanlarını ve Windsor şatosunun dışını aydınlatan ışıkları görebiliyordu. İniş takımları açıldı, flaplar aşamalı bir şekilde gerekli olan 25 derecelik açıyı aldı. Yerden bakan biri Speedbird 10'ın piste doğru hareketsizce süzüldüğünü düşünebilirdi. Ama uçak hala 170 knotluk bir hızla uçuyordu. Giderek yavaşlıyor ve alçalıyordu. Adrian Fallon tüm aletleri tekrar kontrol etti ve Heathrow Kule'den iniş izni aldı. Miami'den gelen bir Boeing pisti daha yeni boşaltmıştı ve 15 kilometre gerisinde Boston'dan gelen bir Northwest nakliye uçağı vardı. Ama onların yolcuları 3. terminale girecekti. 4. terminal British Airways'e tahsis edilmişti ve Fallon'un yolcuları ilk gelenler olacaktı. 300 metreye ve iniş hızı olan 138 nota düştü. Speedbird 10:06:18 geçe alana indi. Adrian Fallon dev uçağı 10 dakika sonra mobil yolcu tünelinin yanında durdurdu. Park fren mekanizmasını devreye soktu ve kalan işleri yardımcı pilota bıraktı. Güç ana motorlardan APU'ya geçti ve bu sırada kabin ışıkları bir anlığına titreşti. Hemen ardından yine kuvvetle yanmaya devam etti. Altta kabin ekibi yolcuların geçeceği mobil tünelin uçağa yaklaşmasını izliyordu. Tünelin ağzı uçağa vardı ve bağlantı sağlandı. Uçağın kapısının önünde havaalanının teknik görevlilerinin üniformasını giymiş bir genç adam belirivermişti. Harry Palfrey'i görüp tek kaşını kaldırdı. Kahade, mektup. Genç adam başını salladı. Palfrey ona mektubu uzattı ve genç adam hemen uzaklaştı. Kahade yüzüne her zamanki parlak gülümsemesini kondurarak arkasında beklemekte olan birinci sınıf yolcularına döndü. İyi günler efendim, umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Yolcular önünden geçip uçağı boşaltmaya başladı. Ayrılan 8. yolcu Bay Hugo Seymour'dı. Şık ve kaliteli kıyafeti o saatte bile son derece bakımlı görünümü onu diğer yolculardan bir bakışla ayırıyordu. Harry Palfrey bir ahmağın hata yaparak adamın başına bela açmamış olduğunu umdu. Birinci sınıf kabini boşaldıktan sonra sıra Club sınıfı yolcularına geldi. İnmelerine daha 10 dakika kadar olan ekonomi sınıfı yolcuları ağıldaki hayvan sürüsü gibi özlemle inmeyi bekliyordu. Pasaport kontrol memurları bankolarının ardında oturmuş, önlerinde sıraya girecek insan denizini bekliyordu. Üstte yanda aynayla kaplı bir duvar vardı. Aynalar çift yönlüydü ve arkalarında bir oda bulunuyordu. Bill Butler aynaların hemen gerisinde ayakta durmuş geniş salona bakıyordu. Altında 10 pasaport kontrol memuru vardı. İkisi İngiltere ve Avrupa Birliği'ne mensup ülkelerin vatandaşlarının, diğer 8'i ise geri kalan dünya vatandaşlarının pasaportlarını kontrol etmekle görevliydi. Asistanlarından biri hepsine kısaca bilgi vermişti. Gümrük bölümleri arasında daima bir işbirliği ola gelmişti. Bu gelişme sabahın her zamanki sıkıcı gidişatına bir renk katmıştı. Birinci sınıf yolcularından sadece 4'ü İngilizdi. Geri kalanı Taylandlı veya Avustralyalıydı. 4 İngiliz'in pasaport kontrolü saniyeler içinde yapıldı. Üçüncü yolcu pasaportunu geri alırken gümrük memuru başını hafifçe kaldırıp aynaya doğru salladı. Mektup Bill Butler'ın elindeydi. Krem rengi takım elbisesi olan tek yolcu vardı, Hugo Seymour. Elindeki küçük telsizi aceleyle konuştu. Şimdi çıkıyor, krem rengi ipek takım, timsah derisi evrak çantası. Ranjit Gul Singh Hintliydi. Ayrıca Manchester Üniversitesi'nde sanat tarihi öğretmeni ve çekiçe bağlı bir gümrük ve vergi memuruydu. O sabah onu gören biri bu üç gerçekten sadece ilkini fark edebilirdi. Pasaport kontrol bölümünün gerisindeki koridordaydı. Elinde bir süpürge ve uzun saplı bir faraş vardı. Sağ kulağındaki cihaz aracılığıyla Butler'ın mesajını aldı. İpek takım elbiseli adam birkaç saniye sonra öne eğik başını neredeyse sıyırarak dibinden geçip gitti. Memur Singh, iş adamının koridorun ortasındaki erkekler tuvaletine girişini izledikten sonra sol kol ağzına mırıldandı. Doğruca erkekler tuvaletine girdi. Peşimden git, ne yaptığına bak. Memur Singh, faraşa yerde gördüğü çöpleri toplayarak tuvalete girdi. Krem takım elbiseli adam bölmelerden birine girmemişti. Lavaboda ellerini yıkıyordu. Gul Singh bir bez çıkarıp lavaboları silmeye başladı. Diğer adam onunla hiç ilgilenmiyordu. Sink işini yaparken bir yandan da diğer bölmelerin boş olup olmadığını kontrol etti. Bu bir randevu olabilir miydi? Mal el mi değiştirecekti? Şık iş adamı ellerini kurulayıp çantasını alarak dışarı çıktığı sırada hala lavaboları siliyordu. Kimseyle herhangi bir temas kurulmamıştı. Bill Butler'a bunu bildirdi. İngiliz vatandaşı olmayan yolcuların pasaportlarını kontrol eden memur o sırada başını hırpani görünümlü bir hippie'ye doğru salladı ve bakışlarını duvardaki aynaya doğru kaldırdı. Sinyali alan Butler telsizle birine komut verdi. Gümrük bölümüne giden koridorda uçaktan az önce inmiş gibi görünen ama aslında hiç binmemiş olan genç bir kadın ayakkabısının bağcığını bağlıyormuş gibi yapmayı bırakıp doğruldu ve kot pantolon kot gömlek giymiş adamı takip etmeye başladı. Hugo Seymour koridora girdiğinde artık yalnız olmadığını, etrafını ekonomi sınıfı yolcularının sardığını gördü. Zaman öldürüyor diye düşündü Bill Butler, kalabalığa karışıyor. Ama o dikkat çekici kıyafet niyeydi? O sırada isimsiz ihbar telefonu geldi, Butler telsizle rapor aldı. Ses Amerikalı gibiydi dedi memur. İhbar ettiği kişi kot pantolonlu, kot gömlekli, uzun dağınık saçlı, bakımsız, sakallı, Kanadalı bir hippie. Sırt çantası olduğunu söyledi ve telefonu kapattı. Şu an peşindeyiz zaten. Çok hızlısınız patron dedi memur takdir dolu bir sesle. Butler halk tarafınca bilinmeyen koridorlarda iki yönlü aynanın bulunduğu yere doğru yürüyordu. Ama bu kez gümrükten muaf bölümüne doğru gidiyordu. Şüphelilerden birinin gümrüğe tabi bölümüne gitmesi büyük sürpriz olurdu. İsimsiz ihbar telefonunun gelmesi onu memnun etmişti. Bu gelişme olayı doğrulamıştı. Hippi bariz şüpheli görünümüyle sahte hedefti. Saygıdeğer görünümlü iş adamı malı taşıyordu. Fena bir numara sayılmazdı ama bu kez uykusuzluk çeken keskin gözlü sorumlu bir yurttaş sayesinde işe yaramayacaktı. Bangkok'tan gelen bagajlar 6 numaralı bagaj bandına gelmişti ve 200'den fazla yolcu etrafında toplanmıştı bile. Çoğu bagajlarını koymak için el arabaları almıştı. Yolcular arasında Hugo Seymour da vardı. Deri valizi ilk gelenler arasındaydı ama o sırada Seymour orada değildi. Birinci sınıftaki diğer yolcular gitmişti. Deri valiz 20 tur atmıştı ama adam valize hiç bakmamıştı. Gözleri bagajların çıktığı ağızdaydı. Hippy Donovan 10 metre ötede duruyor, büyük siyah sırt çantasının görünmesini bekliyordu. Bay Higgins iki el arabasını iterek karısı ve kızıyla birlikte bagaj bandına yaklaşıyordu. İlk kez yurt dışına çıkan Julie, tek valizi ve Pookie için ayrı bir el arabası almakta ısrar etmişti. Tur atan bagajlar sahipleri tarafından birer ikişer alındı ve el arabalarına yerleştirildi. Gümrükten muaf bölüm önünde uzun bir kuyruk oluşmuştu bile. Yolcu kalabalığına şimdi de iki başka jumbo jetten inenler katılmıştı. Çoğunluğu Amerikalı, bir kısmı da Karayip tatillerinden Miami üzerinden dönen İngilizlerdi. Aldatıcı bir şekilde sıkılmış görünen bir düzine kadar üniformalı gümrük memuru ilgisiz bakışlarla yolcuları izliyordu. İşte orada baba. Birkaç yolcu çocuğa dönerek hoşgörüyle gülümsedi. Julie Higgins'in valizi diğerlerinden bir bakışta ayrılıyordu. Orta boy bir Samsonite olan valizin üzeri küçük kızın en sevdiği çizgi film kahramanlarının resimleriyle kaplıydı. Scooby-Doo, Shaggy, Wile E. Coyote ve Roadrunner. Ailenin diğer iki bavul da neredeyse aynı anda göründü. Her zaman çok titiz ve dikkatli olan Bay Higgins, bavulları alıp düşmemeleri için özenle el arabasına yerleştirdi. Hippy çantasını alıp sırtına astı ve gümrükten muaf bölümüne doğru yürümeye başladı. Deri valizini sonunda almış ve bir el arabasına yerleştirmiş olan Bay Seymour onun ardından gitti. Bill Butler gümrükten muaf bölümünde aynanın gerisinde durmuş, önünden geçmekte olan yorgun insan yığınını izliyordu. Bagaj salonundaki hamallardan biri kola ağzına doğru alçak sesle konuştu. Önden Hippy geliyor, ipek takım 10 metre arkasından takip ediyor. Hippy fazla uzağa gidemedi, iki üniformalı görevli yolunu kestiğinde çıkış kapısına giden yolun yarısını almıştı. Görevliler çok kibardı elbette, hatta aşırı kibar. Bağışlayın efendim, bizimle gelebilir misiniz lütfen? Kanadalı bir anda öfkeyle patladı. Neden? Neler oluyor? Lütfen gelin efendim. Kanadalı'nın sesi iyice yükseldi. Hiçbir yere gelecek değilim. O kahrolası uçakta 13 saat oturduktan sonra bir de bununla mı uğraşacağım? Sırada arkasında bekleyenler bu beklenmedik gelişme üzerine yerlerinde dona kaldı. Sonra İngilizlerin olay çıkaranların yanında hep yaptığı gibi hiçbir şey olmamış gibi etraflarına bakarak ilerlemeyi sürdürdüler. Hugo Seymour da aralarındaydı. Hem küçük hem büyük sırt çantası elinden alınan Kanadalı yan kapılardan geçirilip arama odalarından birine sokulurken hala bağırıp çağırıyordu. Gidişinin ardından sıra hiçbir şey olmamış gibi ilerlemeye devam etti. Krem takım elbiseli adam tam çıkışa ulaşmıştı ki onun da yolu kesildi. İki görevli önünde biterken iki tanesi hemen arkasında belirmişti. Önce neler olup bittiğini anlamamış göründü. Sonra bronz teni bir anda soldu. Anlamıyorum, sorun nedir? Bizimle gelin lütfen efendim. Birkaç saniye içinde o da götürülmüştü. Aynanın gerisindeki Bill Butler iç geçirdi. İşte büyük balık da ağa dolanmıştı. Avın sonu. İki ayrı odada gerçekleştirilen arama işlemleri iki saat sürdü. Butler ikisinde de bulundu ve öfkesi giderek arttı. Bagajlar gümrük memurları tarafından ele alındığında genellikle istenilen sonuca ulaşılırdı. Bulunacak ne varsa mutlaka bulunurdu. İki sırt çantası da boşaltılmış ve didik didik aranmıştı. Birkaç paket Lucky Strike sigarasından başka bir şey bulunamadı. Bu Bill Butler'ı hiç şaşırtmadı. Sahte hedeflerin üzerinde hiçbir zaman yasa dışı bir madde bulunmazdı. Onu asıl şaşırtan Hugo Seymour oldu. Deri valizi röntgen cihazlarından defalarca geçirdiler. Gizli bölmeler aradılar ama bulamadılar. Timsah derisi evrak çantasında da hiçbir şey yoktu. Bir tüp bisodol tablet bulundu ve iki tanesi ezilerek kimyasal testlere tabi tutuldu. Testler sonucunda gerçekten de anti asit tabletler oldukları görüldü. Seymour soyuldu, üzerine kağıttan yapılmış tek parça bir giysi giydirildi ve giysileri röntgen cihazından geçirildi. Sonra vücudunun içinde herhangi bir şey taşıyıp taşımadığının görülmesi için adam da röntgen kontrolüne girdi. Hiçbir şey bulunamadı. Saat 10 civarında yaklaşık 15 dakika arayla iki şüpheli de serbest bırakıldı. Seymour ayrılırken onları mahkemeye vereceğine dair tehditler savuruyordu. Butler'ın gözü bu tehditlerden korkmamıştı. Genellikle karşılaştıkları bir durumdu bu. Gümrük ve verginin asıl gücünden bir haber oldukları içindi. "Takip edilmelerini istiyor musun patron?" diye sordu yardımcısı. Butler bir süre düşündükten sonra başını iki yana salladı. "Bir sonuç alabileceğimizi sanmıyorum. İkisi de masumsa onları boş yere takip etmiş olacağız. Değillerse bu işi kontrol eden beyinlerin onlarla peşindekileri fark etmelerinden önce bağlantı kuracağını sanmıyorum. Boş ver, bir dahaki sefere." İki şüpheliden ilk serbest bırakılan olan Kanadalı havaalanının servisine binerek Londra'ya gitti ve Paddington yakınlarında ucuz bir otele yerleşti. Bay Hugo Seymour bir taksiye bindi ve çok daha pahalı bir otele gitti. Saat 2'yi biraz geçe Londra'nın ayrı yerlerindeki 4 adama telefon geldi. Her biri daha önce belirlenen telefon kulübelerinde bekliyordu. Hepsine de birer adrese rapor vermeleri emredildi. Adamlardan biri bir başka yeri aradıktan sonra randevu noktasına gitmek üzere telefon kulübesinden ayrıldı. Bill Butler saat 4'te bir apartmanın önünde park ettiği arabasında tek başına oturuyordu. Bu apartmanlardaki daireler bir haftalığına hatta bir günlüğüne bile kiralanabiliyordu. Beklemekte olduğu transit minibüs arkasına durdu ve çekicin 10 üyesi içinden fırladı. Bilgi vermek için yeterli zaman yoktu. Çete bir gözcü yerleştirmiş olabilirdi. Gerçi 30 dakikadır hiçbir perdenin kıpırdadığını görmemişti ama temkinli olmak daha iyiydi. Başını adamlarına doğru salladı ve apartmanın girişine yöneldi. Girişte bir resepsiyon masası vardı ama ortalıkta kimse görünmüyordu. Hayal kırıklığına uğrayan iki adamını asansörü gözlemeleri için bıraktıktan sonra kalan 8'iyle yukarı çıktı. Daire 3. kattaydı. Çekiç seremoniyi sevmezdi. Kapının kilidi tek darbede kırıldı ve içeri daldılar. Hepsi de genç, hevesli ve formdaydı. Adrenalin üst seviyedeydi. Kiralanmış dairedeki 5 adam hiç karşı koymadı. Beklenmedik baskının aniliği karşısında afallamışlar, hiçbir tepki gösterememişlerdi. Butler içeri en son giren oldu. O sırada adamları içeridekilere kimliklerini gösteriyordu. Önce ters ters bakan Amerikalı'ya döndü. Daha sonra yapılan ses analizleri Kanadalı hippiyi ihbar edenin o olduğunu ortaya çıkaracaktı. Yanındaki poşette daha sonra saf Kolombiya kokaini olduğu belirlenecek 6 kilogramlık toz vardı. "Bay Salvatore Bono, sizi bu ülkeye yasa dışı madde sokmak suçuyla tutukluyorum." Miami'den gelen adam formaliteler sona erdikten sonra kelepçelendi ve götürüldü. Butler sonra hippiye döndü. Kanadalı somurtarak götürülürken Butler adamların arkasından seslendi. "Arabama götürün, onunla konuşmak istiyorum." Bay Hugo Seymour ipek takım elbisesini çıkarmış, İngiltere'de 1 Temmuz gününe daha çok uyacak bir tweed ceket ve spor pantolon giymişti. İkinci sahte hedef oydu. Operasyondaki rolü için aldığı 10 bin sterline el koyuldu ve o da götürüldü. Butler kalan iki kişiye döndü. Uyuşturucu hala gümrükten geçirildiği çantanın içinde masanın üzerinde duruyordu. Sonradan eklenen tabanı yırtılıp alındı ve 2 kilogram beyaz toz ortaya çıkarıldı. Daha sonra yapılan analizler Tayland beyazı olduğunu kanıtlayacaktı. Çizgi film kahramanlarının çantanın üzerindeki resimleri hala görülebiliyordu. "Bay Higgins, ülkeye yasa dışı uyuşturucu madde sokmak suçuyla sizi tutukluyorum." Vazife şinas yurttaş iki adam eşliğinde banyoya giderek istifra etti. Higgins götürüldü ve Butler bütün olayı tezgahlayan elebaşına döndü. Adam gözlerini pencereye dikmiş, Londra'nın gelecekte pek az görebileceğini bildiği gökyüzüne kasvetle bakıyordu. "Uzun zamandır peşindeydim ahbap." Cevap gelmedi. "İyi tezgahtı, bir değil iki sahte hedef. Peşlerinde de masum Bay Higgins, toplu karısı ve tatlı minik kızı." "Şu işi bir an önce bitir," diye tersledi onu orta yaşlı adam. "Pekala Bay Harry Palfrey, sizi ülkeye yasa dışı..." Butler son iki adamını kapıyı kırmalarından sonraki birkaç saniyede kurtulmaya çalışmış olabilecekleri herhangi bir ipucu olup olmadığını araştırmaları ve daireyi adam akıllı aramaları için arkada bıraktı ve arabasının yanına indi. Önünde bütün gece sürecek yığınla iş vardı ama bu işler keyifle yapılacak türdendi. Arabanın direksiyonuna yardımcısı geçmişti. Bu yüzden arkaya sessizce bekleyen Kanadalı'nın yanına oturdu. Araba kaldırımdan uzaklaşırken, "Bazı şeyleri açıklığa kavuşturalım," dedi. "Seymour'un bu çifte blöfte ortağın olduğunu ilk ne zaman öğrendin?" "Dairede," dedi Hippy. Butler yumruk yemiş gibiydi. "Ya gece yarısı uçakta tuvaletlerin önünde yapılan görüşme?" "Ne görüşmesi? Hangi tuvalet? Onu daha önce hiç görmedim." Butler bir kahkaha attı. Güldüğü nadiren görülürdü. Tabii ya. Heathrow'da sana yapılanlar için üzgünüm ama kuralları biliyorsun. Gizli kimliğini tehlikeye atamazdım. Her neyse, aradığın için teşekkürler. İyi iş Dişan. Bu akşam biralar benden.
Thank you.